Gülün Adı, Umberto Eco, 18. Ayrım. İkinci gün, öğle. Benno, manastır yaşamı üstüne hiç de iyi sayılmayacak şeyler açıklayan tuhaf bir öykü anlatıyor. Benno'nun anlattıkları oldukça karışıktı. Gerçekten öyle görünüyordu ki, bizi yalnızca yazı salonundan uzaklaştırmak için getirmişti buraya. Ama inanılır bir bahane uyduramayınca, bildiğinden daha büyük boyutları olan bir gerçeğin parçalarını anlatıyordu bize. O sabah ketum davrandığına ama şimdi soğukkanlılıkla düşününce William'ın tüm gerçeği bilmesi gerektiğine inanıyordu. Gülme üstüne o ünlü konuşma sırasında Berenger, Finis Afrika'ya değinmişti. Neydi bu? Kitaplık gizlerle, özellikle rahiplere hiçbir zaman okumaları için verilmemiş kitaplarla doluydu. Benno, William'ın önermelerin aklın süzgecinden geçirilmesine ilişkin sözlerinden etkilenmişti. Araştırma yapan bir rahibin kitaplıktaki her şeyi bilme hakkına sahip olduğuna inanıyordu. Abelardus'u mahkum eden Sosyans Genel Danışma Kurulu'na ateş püskürüyordu. O konuştukça biz güzel söz söyleme sanatından hoşlanan bu henüz genç rahibin içinin bağımsızlık özlemiyle kıpır kıpır olduğunu ve manastır sıkı düzeninin bilimsel kuşkusuna vurduğu zincirleri kabul etmekte çok güçlük çektiğini fark ettik. Ben hep böylesi bir meraka güvenmemeyi öğrenmiştim ama bu tutumun üstadımın hoşuna gitmemekten uzak olduğunu iyi biliyorum. Gerçekten de Benno'nun görüşlerini paylaştığını, ona güven duyduğunu gördüm. Kısaca Benno bize Adelmo'nun, Venantius'un ve Berenger'ın hangi gizlerden söz etmiş olduklarını bilmediğini, ama bu acıklı öykü kitaplığın nasıl yönetildiğine biraz daha ışık tutacak olursa, hiç de üzülmeyeceğini, soruşturma yumağı nasıl çözülürse çözülsün, üstadımın bundan, baş şahibi, rahipleri baskı altında tutan düşünsel sıkı düzeni yumuşatmaya özendirmek için veriler çıkaracağını umduğunu söyledi. Rahiplerin kimilerinin kendisi gibi kafalarını kitaplığın kocaman bağrında saklı, olağanüstü bilgilerle beslemek için çok uzaklardan geldiklerini ekledi. Benno'nun soruşturmadan söylediği şeyi iştenlikle beklediğine inanıyorum. Ama belki de aynı zamanda William'ın öngörmüş olduğu gibi kendisini yiyip bitiren bir merakla Venantius'un masasını karıştırma hakkını önce kendisine saklamak istiyordu. Bizi uzaklaştırmak için karşılığında bazı bilgiler vermeye hazırdı. İşte verdiği bilgiler şunlardı. Berenger artık birçok rahibin bildiği gibi Adelmo'ya karşı çılgınca bir tutkuyla yanıp tutuşuyordu. Tanrısal öfkenin Sodom ve Gomorre'de kötülüklerini cezalandırdığı tutkunun aynıydı bu tutku. Benno belki de benim genç olduğumu düşünerek böyle söyledi. Ama yeni yetmeliğini bir manastırda geçiren herkes, erdemliğini korumuş olsa da bu tür tutkulardan söz edildiğini sık sık işitmiştir. Hatta bazen bu tutkuların tutsağı olanların tuzaklarına karşı kendini korumak zorunda kalmıştır. Daha yeni yetme bir rahip olmama karşın ben de şimdiden Melt'te yaşlı bir rahipten, genellikle kilise mensubu olmayan bir erkeğin bir kadına sunduğu üstüne şiir yazılı kağıtlar almamış mıydım? Rahiplik andı bizi kadın bedeni denen o kötülük batağından uzak tutar ama sık sık başka yalnızlıkların kıyısına yaklaştırır. Bugün bile şu yaşlı halimle gözlerim kilise korosunda sakalı bitmemiş bir çömezin, bir genç kızınki gibi duru ve körpe yüzüne takılınca gündüz ifritinin hala içimi ürperttiğini kendi kendimden saklayabilir miyim? Bunları kendimi manastır yaşamına adamayı seçişime kuşku düşürmek için değil, bu kutsal yükün kendilerine ağır geldiği birçok kimsenin düştüğü yanılgıları haklı çıkarmak için söylüyorum. Belki de Berenger'ın korkunç cinayetini haklı çıkarmak için. Ama öyle görünüyor ki Benno'ya göre bu rahip kötülüğünü daha da aşağılık bir biçimde işlemiş, başkalarından erdem ve onurun vermemelerini öğütlediği şeyi elde etmek için şantaja başvurmuştu. Böylece rahipler ne zamandır Berenger'ın çok yakışıklı olduğu anlaşılan Adelmo'ya yönelttiği sevgi dolu bakışlarıyla alay ediyorlardı. Oysa işine tutkun olan Adelmo, Berenger'ın tutkusuna aldırmıyordu. Ama kim bilir, belki de ruhunun derinliklerinde kendisinin de aynı utanca eğilimli olduğunu bilmiyordu. Gerçek şu ki dedi Benno, Adelmo ile Berenger arasında kulağına çalınan bir konuşmada Berenger, Adelmo'nun kendisine açıklanmasını istediği bir gize değinerek en masum bir okurumun bile tasarlayabileceği çirkin bir pazarlık önermişti. Öyle görünüyor ki Benno, Adelmo'nun dudaklarından neredeyse bir iç rahatlığıyla dile getirilen kabul sözcüklerinin çıktığını işitmişti. Sanki diye atıldı Benno, Adelmo içinden bundan başka bir şey dilemiyormuş ve Berenger'ın önerisini kabul etmek için tensel istekten başka bir neden bulması kendisine yetiyormuş gibi. Berenger'ın gizinin bilimsel gizlere ilişkin olduğunun bir belirtisi diye öne sürdü Benno. Böylece Adelmo, zihnin isteğini yerine getirmek için bedenin günahına boyun eğdiği kuruntusunu besleyebilecekti. Ve diye ekledi Benno gülümseyerek, kendisi de kaç kez zihnin öylesine şiddetli istekleriyle yerinde duramaz olmuştu ki, onları doyurmak için kendi teninin isteğine ters düşse de başkalarının tensel isteklerine boyun eğebilirdi. Yıllardır aramış olduğunuz bir kitabı ele geçirmek için sizin de ayıplanacak şeyler yapabileceğiniz anlar yok mudur diye sordu William'a. Bilge ve erdemli ikinci Sylvester, yüzyıllarca önce sanırım Statius ya da Luca'nın bir el yazması karşılığında çok değerli bir zırhlı küre bağışlamıştı dedi William. Sonra sakınımla ekledi. Ama söz konusu olan bir zırhlı küreydi. Erdem değil. Benno, heyecanının kendisini başka yerlere sürüklediğini itiraf etti ve anlatmayı sürdürdü. Adelmo'nun ölümünden bir gece önce meraka kapılarak onların ikisini izlemişti. Onların akşam duasından sonra birlikte yatakhaneye yöneldiklerini görmüştü. Onlarınkinden çok uzak olmayan hücresinin kapısını aralayarak uzun süre beklemiş, sonunda rahiplerin uykularının üstüne sessizlik çöktüğü zaman Adelmo'nun Berenger'ın hücresine süzüldüğünü açık seçik görmüştü. Uyku tutmadığı için Berenger'ın kapısının açıldığını, Adelmo'nun neredeyse koşarak dışarı çıktığını, arkadaşının onu durdurmaya çalıştığını işitinceye dek uyanık kalmıştı. Adelmo, alt kata inerken Berenger ardı sıra gitmişti. Benno sakınımlı davranarak onları izlemiş, alt kat koridorunun ağzında Berenger'ı görmüştü. Neredeyse titreyerek bir köşeye büzülmüş, Jorgen'in hücresinin kapısına gözlerini dikmişti. Benno, Adelmo'nun saygıdeğer rahibin ayaklarına kapanarak günahını itiraf ettiğini sezinlemişti. Berenger ise gizinin kutsal mühürle mühürlenerek de olsa açığa çıkmakta olduğunu bildiğinden tir tir titriyordu. Sonra Adelmo yüzü alabildiğine soluk dışarı çıkmış, kendisiyle konuşmaya çalışan Berenger'i uzaklaştırmış, çabuk çabuk yatakhaneden çıkarak kilisenin apsisinin çevresine dolaşıp geceleri hep açık duran kuzey kapısından koro yerine girmişti. Belki de dua etmek istiyordu. Berenger de onu izlemiş ama kiliseye girmemişti. Mezarlıkta, mezarlar arasında ellerini ovuşturarak dolaşmıştı. Benno yakınlarda bir dördüncü kişinin dolaşmakta olduğunu fark edince ne yapacağını düşünmeye başlamıştı. Bu kişi de çifti izlemiş ama kuşkusuz mezarlığın kıyısındaki bir meşe ağacının gövdesine yaslanmış olan Benno'nun varlığının farkına varmamıştı. Dördüncü adam Venantius'tu. Onu görünce Berenger mezarların arasına sinmiş, Venantius de koro yerine gitmişti. Tam o anda görülmekten korkan Benno yatakhaneye dönmüştü. Ertesi sabah Adelmo'nun ölüsü uçurumun dibinde bulunmuştu. Benno başka bir şey bilmiyordu. Yemek saati yaklaşıyordu. Benno yanımızdan ayrıldı. Üstadım da ona başka bir şey sormadı. Hamamın arkasında bir süre durduk. Sonra bu olağanüstü açıklamalar üstünde düşüne düşüne birkaç dakika bahçede dolaştık. Yemek saati yaklaşıyordu. Benno yanımızdan ayrıldı. Üstadım da ona başka bir şey sormadı. Hamamın arkasında bir süre durduk. Sonra bu olağanüstü açıklamalar üstünde düşüne düşüne birkaç dakika bahçede dolaştık. Frangula dedi William birden. O kış günü gövdesinden tanıdığı bir bitkinin üstüne doğru eğilerek. Kabukları kaynatılırsa basura iyi gelir. Bu Artium lappa, taze köklerinden yapılan iyi bir yakıma yasılları kurutur. Siz Severinus'tan daha bilgilisiniz dedim ona. Ama şimdi söyleyin bana. İşittiklerinize ne diyorsunuz? Sevgili Atsu, kendi kafana düşünmeyi öğrenmelisin. Benno belki de gerçeği söyledi bize. Anlattıkları bu sabah erken Berenger'ın sanrılarla karışık anlattıklarına uyuyor. Birleştirmeye çalış. Beringer ve Adelmo birlikte çok çirkin bir şey yapmışlar. Bunun ne olduğunu sezinlemiş bulunuyoruz. Beringer, ne yazık ki hala bir giz olarak kalan o gizi Adelmo'ya açıklamış olmalı. Adelmo da erdenlik andını ve doğa kurallarını çiğneyerek suç işledikten sonra günahını bağışlatmak için birine günah çıkartmaktan başka bir şey düşünmüyor ve Jorge'ye koşuyor. Onun da kanıtlarını gördük. Çok sert bir kişiliği olduğundan üzücü kınamalarla Adelmo'ya yüklendiğine kuşku yok. Belki günahını bağışlamıyor, belki de günahını bağışlasa bile olmayacak bir şey yapmasını istiyor ondan. Bunu bilmiyoruz. Jorge de hiçbir zaman söylemez. Gerçek şu ki Adelmo kiliseye koşup sunağın önünde yere kapanıyor. Ama pişmanlığını gideremiyor. Tam o sırada Venantius yanına yaklaşıyor. Adelmo belki de Venantius'a Beringer'ın kendisine bağışladığı ya da bir şey karşılığında ödediği, artık onun için hiçbir önemi kalmayan gizi açıklıyor. Çünkü şimdi çok daha korkunç ve yakıcı bir gizi vardır. Venantius'a ne oluyor? Belki de bugün bizim Benno'muzu eleme geçiren, bedelini bildiği aynı yakıcı meraka kapılıyor. Adelmo'yu pişmanlığıyla baş başa bırakıyor. Adelmo yalnız bırakıldığını görüyor. Kendini öldürmeyi kuruyor. Umutsuzluk içinde mezarlığa giriyor ve orada Beringer'a rastlıyor. Ona korkunç sözler söylüyor. Sorumluluklarını yüzüne fırlatıyor. Onu ahlak düşkünlüğü üstadı diye çağırıyor. Gerçekten de Beringer'ın öyküsünün sanrılarından sıyrıldığında doğru olduğuna inanıyorum. Adelmo, Jorge'den duyduğu umutsuz sözleri yineliyor ona. Böylece Beringer allak bullak bir yöne, Adelmo ise kendini öldürmek için bir başka yöne gidiyor. Sonra bizim de neredeyse tanık olduğumuz şeyler oluyor. Herkes Adelmo'nun öldürüldüğüne inanıyor. Böylece Venantius kitaplığın gizinin sandığından önemli olduğu izlenimini ediniyor ve araştırmayı kendi adına sürdürüyor. İstediğini bulup ortaya çıkarmadan önce ya da sonra biri onu durduruncaya dek. Peki onu kim öldürüyor? Beringer mı? Belki. Ya da Aedificum'u koruması gereken Malachi ya da bir başkası. Beringer'den kuşkulanılabilir çünkü korkuyordu. Gizini artık Venantius'un da bildiğini biliyordu. Malachi de olabilir. Kitaplığın dokunulmazlığının koruyucusu olarak birinin kuralı çiğneyip içeri girdiğini anlıyor ve onu öldürüyor. Jorge herkesle ilgili her şeyi biliyor. Adelmo'nun gizini biliyor. Venantius'un keşfetmiş olabileceği şeyi benim de keşfetmemi istemiyor. Birçok olgu kuşkuları onun üstünde topluyor. Ama söyler misin? Kör bir adam tüm yetilerinin doruğunda birini nasıl öldürebilir? Sonra yaşlı bir adam, güçlü kuvvetli de olsa bir ölüyü küpün yanına dek nasıl taşıyabilir? Son olarak, katil niçin Benno'nun kendisi olmasın? Açıklanamayan nedenlerin dürtüsüyle bize yalan söylemiş olabilir. Hem kuşkularımızı niçin gülme konusundaki tartışmaya katılanlarla sınırlandıralım? Belki de cinayetin kitaplıkla hiç ilgisi olmayan başka nedenleri vardır. Ne olursa olsun iki şey gerekti. Kitaplığa gece nasıl girildiğini öğrenmek, bir de lamba. Lambayı sen bul. Yemek saati mutfakta oyalanıp bir lamba al. Hırsızlık mı? Ödünç alma. Tanrı şefaat etsin. Öyleyse bana güvenebilirsiniz. İyi. Aedificum'a girmeye gelince, dün gece Malachi'nin nereden çıktığını gördük. Bugün kiliseye, özellikle de şapeliye gideceğim. Bir saat sonra yemeğe gideceğiz. Sonra da başrahiple buluşacağız. Senin de bulunmana izin verildi. Çünkü söylediklerimizi not etmesi için bir yazman istedim. İkinci gün. İkindi. Başrahip manastırının zenginlikleriyle övündüğünü, sapkınlardan çekindiğini gösteriyor. Sonunda Atso, dünyayı dolaşmakla kötü bir şey mi yaptığından kuşku duyuyor. Başrahibi kilisede büyük sunağın önünde bulduk. Gizli bir yerden birkaç kutsal kap, vaftiz çanağı, kutsal tabaklar, kutsal ekmek ve sabah ayini sırasında görmediğim bir haç çıkarmış olan çömezlerin çalışmasını izliyordu. Bu kutsal nesnelerin göz kamaştırıcı güzelliği karşısında bir hayranlık çığlığını tutamadım. Vakit tam öyleydi. Koro yerinin pencerelerinden bol ışık giriyordu içeri. Özellikle ön pencerelerden giren daha da bol ışık, gizemli kutsal öz zerrecikleri gibi kilisenin çeşitli yerlerinde birbiriyle kesişen ve sunağın içine alan ak köpüklü çağlayanlar oluşturuyordu. Kaplar, vaftiz çanakları, her şey yapıldıkları değerli maddeyi gösteriyordu. Altın sarısı, duru fil dişi beyazlığı ve billur saydamlığı arasında her renk ve boyutta pırıl pırıl parlayan değerli taşlar gördüm. Yemen taşı, topaz, rubi, safir, zümrüt, krizolit, oniks, lal taşı, akik ve agatı tanıdım. Aynı zamanda o sabah önce doğanın etkisiyle kendimden geçtiğim, sonra korkudan allak bullak olduğum için farkına varamadığım bir şeyin bilincine vardım. Sunağın alınlığı ve onu çevreleyen öteki üç pano altındandı. Sunağın tümü de hangi yönden bakılırsa bakılsın, altından yapılmış gibi görünüyordu. Başrahip şaşkınlığımı görünce gülümsedi. "Bu gördüğünüz zenginlikler," dedi bana ve üstadıma dönerek, "ve daha da görecekleriniz, yüzlerce yıllık dindarlığın ve Tanrı'ya bağlılığın kalıtımı bu manastırın gücünün ve kutsallığının tanığıdır. Prensler ve yeryüzü hükümdarları mühürlerini, büyüklerinin simgesi olan altın ve değerli taşları bu sunağa ve ona sunulmuş nesnelere özveriyle bağışladılar. Tanrı'yı ve onun yeri olan bu manastırı yüceltmek için onların eritilmesini istediler. Bugün manastır bir başka üzücü olaydan ötürü kederlenmiş olsa da güçsüzlüğümüzün karşısında o her şeye gücü yetenin gücünü ve erkini unutamayız. Noel şenlikleri yaklaşıyor. Kurtarıcının doğum gününü hak ettiği olanca zenginlik ve görkemle kutlayabilmek için kutsal kapları parlatmaya başlıyoruz. Her şey bütün görkemiyle göze çarpmalı diye ekledi. William'a dikkatle bakarak, bu davranışını haklı çıkarmakta niçin o denli böbürlenerek direndiğini sonra anladım. Çünkü kutsal cömertliği gizlemenin değil, tersine ortaya koymanın yararlı ve uygun olduğuna inanıyoruz. Elbette, dedi William incelikle. Zat-alileri Efendimizin bu biçimde yüceltilmesi gerektiğine inanıyorlarsa, manastırınız bu övgü katkısında en büyük üstünlüğü sağlamış bulunmaktadır. Böyle olması gerekir, dedi başrahip. Süleyman'ın tapınağında Tanrı'nın istemi ya da yalvaçlarının buyruğuyla keçilerin, koyunların ya da danaların kanını toplamak için altından küpler ve ufak şişelerle altın havanlar kullanılıyorsa, İsa'nın kanını koymak için çok daha fazla altından ve değerli taşlardan yapılmış vazolar, bugüne değin yapılmış en değerli ne varsa eksilmeyen bir saygı ve tam bir bağlılıkla kullanılmalıdır. Eğer ikinci kez yaratıldığımızda özümüz melekler ve serafenlerle aynı olacaksa, böylesine anlatılmaz bir kurban için ne yapılsa azdır. Amin, dedim. Birçokları dindarlıkla esinlenmiş bir ruhun, temiz bir yüreğin, inancın yönettiği bir istemin bu kutsal işlev için yeterli olabileceğine karşı çıkıyorlar. Bunların temel şeyler olduğunu açık ve kesin bir biçimde ilk ortaya koyan bizleriz. Ama bu kutsal kapların dış süslemesine de saygı göstermek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bize her şeyi sağlayan kurtarıcımıza, bütünüyle ve hiçbir kayıt koymaksızın hizmet etmemiz çok doğru ve yerindedir. Tarikatınızın büyük adamlarının görüşü bu olmuştur her zaman, diye katıldı ona William. Büyük ve saygıdeğer rahip Suger tarafından kilise süsleri üstüne yazılmış güzel yazılar anımsıyorum. Öyle, dedi başrahip. Bu hacı görüyor musunuz? Daha bitmedi. Sonsuz bir sevgiyle onu eline aldı, yüzü mutlulukla ışıl ışıl baktı ona. Şurada birkaç inci eksik. Çünkü aynı büyüklükte inci bulamadım. Bir kez Aziz Andreas Golgota haçına dönerek onun tıpkı inciler gibi İsa'nın kol ve bacaklarıyla süslenmiş olduğunu söylemiş. O büyük harikanın bu alçak gönüllü benzeri de incilerle süslenmeli. Şuraya, kurtarıcının başının tam üstüne bugüne değin gördüğünüz en güzel elması kakmayı uygun buldum. Saygılı elleri uzun beyaz parmaklarıyla kutsal tahtanın en değerli bölümlerini okşadı. Kutsal fil dişi, nindemek daha doğru. Çünkü haçın kolları için bu soylu malzeme kullanılmıştı. Tanrı'nın evindeki tüm güzelliklerin tadına vardığım Bu renk renk taşların büyüsü beni dışsal kaygılardan çekip aldığı ve derin düşünce, özdeksel olanı tinsel olana dönüştürerek beni kutsal erdemlerin çeşitliliği üstüne düşünmeye ittiği zaman kendimi, deyim yerinde ise, evrenin tuhaf bir gölgesinde bulurum sanki. Artık ne tümüyle yeryüzünün çamuru içinde ne de gökyüzünün aralığında tam anlamıyla bağımsız olan bir bölgede. Bana öyle gelir ki, Tanrı'nın lütfuyla, içsel açımlama yoluyla bu aşağı dünyadan o yüce dünyaya geçerim. 18. ayrımın sonu, sayfa 212, devamı 19. ayrımda.